Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Mary Roach'un Gulp, Sindirim Kanalında Maceralar kitabı. Popüler bilim türünde insan sindirim sistemini alışılmadık sorular üzerinden inceleyen bir araştırma anlatısıdır. Kitap, yemeğin kokuyla başlayan algısal yolculuğundan ağız, mide, bağırsaklar ve boşaltıma kadar ilerler. Ancak Roach'un amacı, anatomi ders kitabı gibi organları sıralamak değildir. Sindirim hakkında konuşulması ayıp, iğrenç ya da önemsiz görülen ayrıntıların ardındaki bilimsel mantığı görünür kılar. Çıtır yiyeceklerin çekiciliği, salyanın işlevi, midenin neden kendini eritmediği, aşırı yemenin sınırları, gaz ve kabızlık gibi konular, tarihsel deneyler ve güncel araştırmalarla ele alınır. Roach, laboratuvarları, uzmanları ve sıra dışı uygulamaları yerinde gözlemleyen gazetecilik yaklaşımını mizahla birleştirir. Bu nedenle kitap, yalnızca besinlerin bedendeki serüveniyle değil, tat tercihlerimiz, tiksinme duygumuz, sağlık kaygılarımız ve beden hakkında kurduğumuz kültürel sessizlikle de ilgilenir. Bilimsel merakı yüksek ama anlatımda canlılık arayan genel okur için tasarlanmıştır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak tat, çoğu zaman dilin değil kokunun yönettiği bir deneyimdir. Gulp'un başlangıç noktası. Sindirimin yalnızca yiyecek mideye ulaştığında başlamadığı fikridir. Roach, tat algısının önemli bir bölümünün koku alma duyusuyla birlikte çalıştığını gösterir. Dil, tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami gibi temel tatları ayırt ederken, bir yiyeceği tarçınlı, kavrulmuş. Meyvemsi ya da bayat olarak tanımamızı büyük ölçüde burundan gelen bilgiler sağlar. Bu ayrım, nezleyken yemeğin tatsız gelmesini açıklayan basit ama etkili bir örnektir. Kitap ayrıca insanların koku ve lezzetleri kelimelere dökme becerisinin sınırlı oluşuna dikkat çeker. Pek çok kişi neyi sevdiğini bilir fakat onu tam olarak neden sevdiğini anlatamaz. Roach bu noktayı, duyusal analiz uzmanlarının kullandığı daha ayrıntılı tat ve koku sözlükleriyle karşılaştırır. Bu yaklaşım, damak zevkinin yalnızca kişisel ve değişmez bir tercih olmadığını düşündürür. Alışkanlıklar, yetiştiğimiz kültür, beklentiler ve ürünün sunuluş biçimi de algıyı etkiler. Türkiye'de de kahvenin, zeytinyağının ya da yoğurdun niteliği çoğu zaman koku üzerinden değerlendirilir. Kitabın bu bölümü yeme davranışını basit bir açlık giderme işi olmaktan çıkarır. Duyuların, belleğin ve dilin birlikte oluşturduğu karmaşık bir karar süreci olarak ele alır. İkinci olarak ağız ve mide. Mekanik öğütme ile kimyasal çözünmenin birlikte işlediği sistemlerdir. Roach, sindirimin ilk aşamalarını incelerken yaygın bir yanılgıyı hedef alır. Yiyeceği çok uzun süre çiğnemenin her durumda sindirimi kökten iyileştireceği düşüncesi, tarih boyunca çeşitli beslenme akımlarını beslemiştir. Kitapta aşırı çiğnemeyi savunan Horace Fletcher gibi isimler üzerinden bilimsel gözlem ile kişisel beslenme öğretisi arasındaki fark görünür olur. Çiğneme elbette besini küçük parçalara ayırır, salyayla karıştırır ve yutmayı kolaylaştırır. Buna karşılık sindirimin yükünün büyük kısmı, mide ve bağırsaklardaki kas hareketleri, asitler, enzimler ve emilim süreçleri tarafından taşınır. Salya da yalnızca ağzı ıslatan bir sıvı değildir. Yiyeceğin kayganlaşmasına, ağız içinin korunmasına ve bazı besin bileşenlerinin parçalanmaya başlamasına yardım eder. Mide konusunda öne çıkan soru ise şudur, güçlü asit ve enzimler besinleri parçalıyorsa, mide neden kendini sindirmez? Roach, bu korumanın tek bir duvardan ibaret olmadığını, mukus tabakası, hücrelerin yenilenmesi ve düzenleyici biyolojik mekanizmaların birlikte çalıştığını aktarır. Böylece mide, pasif bir torba gibi değil, hem dayanıklı hem de sürekli bakım isteyen canlı bir organ olarak anlaşılır. Kitap, reflü, hazımsızlık ya da mide rahatsızlığı yaşayan okura tıbbi reçete vermez. Fakat sindirimin tek bir mucizevi alışkanlığa indirgenemeyecek kadar çok katmanlı olduğunu açıkça gösterir. Üçüncü olarak, mikroplar. Dışkı ve bağırsak hastalıkları bedenle ilgili tabuların ötesinde bilimsel konulardır, kitabın ayırt edici yönlerinden biri. Çoğu popüler bilim eserinin hızla geçtiği dışkı, bağırsak bakterileri ve boşaltım konularını doğrudan ele almasıdır. Roach, tiksinme duygusunun anlaşılır olduğunu kabul eder. Ancak bu duygunun bilimsel merakı durdurmaması gerektiğini savunan bir anlatı kurar. bağırsaklarda yaşayan mikroorganizmalar, besinlerin işlenmesi ve bağırsak ekosisteminin dengesi açısından önem taşır. Bu nedenle kitap, belirli bağırsak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan dışkı mikrobiyotası nakli gibi uygulamalara da yer verir. Buradaki temel fikir, dışkının yalnızca atık olmadığı, bağırsak mikrobiyal topluluğuna dair bilgi ve kimi durumlarda tedavi değeri taşıyabildiğidir. Roach'un yaklaşımı, konuyu sansasyonel hale getirmekten çok, tıp dünyasının neden böylesi bir yöntemi araştırdığını açıklamaya yöneliktir. Aynı çerçevede kabızlık, bağırsak tıkanmaları ve ihmal edilen sindirim sorunları ele alınır. Bu bölümler utanç yüzünden konuşulmayan belirtilerin sağlık bakımını geciktirebileceği gerçeğini ima eder. Yine de kitap, kişisel tanı veya tedavi rehberi değildir. Okura düşen sonuç, internetten edinilen tekil bilgilerle tedavi denemek değil, sürekli ya da ciddi belirtilerde sağlık uzmanına başvurmaktır. Grupun katkısı. Bağırsakları yalnızca rahatsız edici şakaların konusu olmaktan çıkarıp mikrobiyoloji, klinik uygulama ve günlük sağlık farkındalığının kesişiminde konumlandırmasıdır. Dördüncü olarak, sindirim araştırmalarındaki garip deneyler, bilimsel bilginin nasıl üretildiğini gösterir. Mary Roach, sindirimi açıklarken yalnızca yerleşik bilgileri özetlemez. Bu bilgilerin hangi sorular ve bazen hangi tuhaf koşullar altında üretildiğini de araştırır. Kitapta tarihsel deneyler, sıra dışı gönüllüler ve bedenin sınırlarını ölçmeye çalışan çalışmalar önemli yer tutar. Örneğin, mideye doğrudan erişim sağlayan sıra dışı bir yaralanma vakası üzerinden yapılan tarihsel gözlemler, mide sindirimi hakkındaki erken bilgilerin oluşmasında etkili olmuştur. Roach, bu tür örnekleri anlatırken, bilim tarihinin her zaman steril laboratuvarlarda kusursuz yöntemlerle ilerlemediğini hatırlatır. Eski deneyler, günümüzün etik standartları, hasta hakları ve araştırma denetimi açısından sorunlu görünebilir. Ancak geçmişin sınırlılıklarını görmek, bilimsel sonuçlara körü körüne inanmak yerine yöntemleri sorgulamayı öğretir. Kitapta aşırı yeme yarışmaları, mide genişlemesi ve sindirim sisteminin fiziksel sınırları da bu bağlamda incelenir.
Böylece merak uyandıran bir soru, bedenin esnekliği, riskleri ve bireyler arasındaki farklar hakkında daha ciddi bir tartışmaya dönüşür.
Roach'un saha ziyaretleri araştırmacıları soyut otoriteler gibi sunmaz. Onları dar ve çoğu zaman toplumun gülünç bulduğu sorular üzerinde sabırla çalışan insanlar olarak gösterir. Bu yaklaşım, bilimsel ilerlemenin yalnızca büyük keşiflerden değil, gündelik hayatın sıradan görünen ayrıntılarına yöneltilen iyi sorulardan da doğduğunu anlatır.
Hooker, sonuçlardan çok araştırma sürecine odaklanmayı öğrenir. Son olarak gaz, dışkılama ve bedensel sınırlar.
Biyolojinin aynı zamanda kültürel bir mesele olduğunu ortaya koyar. Gulp, sindirim kanalını baştan sona izlerken, gaz, dışkılama, bağırsak hareketleri ve rektumla ilgili konuları özellikle saklamaz. Bunun nedeni yalnızca mizah üretmek değildir. Roach, bu işlevlerin biyolojik olarak sıradan, toplumsal olarak ise yoğun biçimde denetlenen olaylar olduğunu gösterir. İnsanlar yemek yemeyi paylaşmaya açıkken, yemeğin bedendeki sonraki aşamalarını konuşmaktan kaçınır. Kitap, bu çelişkinin dilimize, görgü kurallarımıza ve sağlıkla ilgili davranışlarımıza nasıl yansıdığını düşündürür. Gazın oluşumu ve kokusu, bağırsak bakterileriyle ve sindirilemeyen maddelerin parçalanmasıyla ilişkilidir. Buna rağmen konu genellikle utanç ya da kaba, şaka düzeyinde kalır. Roach, bilimsel açıklamayı mizahla yan yana getirerek okurun savunmasını azaltır fakat bedensel işlevleri küçümsemez. Ayrıca hapishanelerde vücut boşluklarının kaçak eşya saklamak için kullanılması gibi örnekler, sindirim sisteminin tıbbi alanın ötesinde güvenlik, hukuk ve kurum düzeniyle de kesişebildiğini gösterir. Kitabın daha sıra dışı anlatılarından biri olan bu bölüm, bedenin mahremiyetinin her toplumda ve her kurumda aynı biçimde korunmadığını hatırlatır. Türkiye'de de tuvalet, gaz ya da kabızlık hakkında açıkça konuşmak çoğu ailede rahat değildir. Gulp'un yararı, bu sessizliği zorla kırmak değil, utancın temel biyolojik bilgiyi gölgelememesi gerektiğini göstermesidir. Bedeni tanımak, onu sürekli konuşma konusu yapmak anlamına gelmez. Gerektiğinde doğru soruyu sorabilmek anlamına gelir. Sonuç olarak Gulp, tıp öğrencilerine yönelik sistematik bir fizyoloji kitabı ya da sindirim şikayetleri için başvuru kılavuzu değildir. Buna rağmen insan bedeninin gündelik ama az anlaşılan işleyişine merak duyan geniş bir okur kitlesi için güçlü bir başlangıç noktasıdır.
Popüler bilim, biyoloji, beslenme kültürü ve bilim tarihiyle ilgilenenler kitaptan özellikle verim alır. Mary Roach'un önceki çalışmalarındaki gibi.
Konuya uzak olan okuru da ayrıntıya yaklaştıran unsur, mizahı araştırmanın yerine koymaması, araştırmaya giriş kapısı olarak kullanmasıdır, okur.
Tat ve kokunun bağını, salyanın rolünü, midenin savunma düzeneklerini, bağırsak mikroplarının önemini ve boşaltım etrafındaki toplumsal tabuları daha somut biçimde kavrar.
Kitabın pratik getirisi, mucize diyet ya da kişisel tedavi önerisi sunması değildir. Daha çok, sindirimle ilgili iddiaları değerlendirirken hangi mekanizmaların işin içinde olabileceğini düşünme alışkanlığı kazandırmasıdır.
Bu, özellikle temizlik takıntısı, bağırsak sağlığı modaları veya aşırı basitleştirilmiş beslenme tavsiyeleri karşısında yararlı bir eleştirel mesafe sağlar.
Benzer anatomi kitaplarından farkı, organları şemalar halinde anlatmakla yetinmemesidir.
Laboratuvarları, tarihsel deneyleri, garip meslekleri ve görgü kurallarını aynı incelemede buluşturur.
Buna karşılık grafik ayrıntılardan rahatsız olanlar için uygun olmayabilir.
Ancak bu eşiği aşabilen okur için gulp, sindirimi yalnızca yemek sonrası gerçekleşen görünmez bir işlem değil, duyuların, mikropların, kültürün ve bilimin ortak çalışması olarak düşündüren,
bilgili ve özgün bir eserdir.
Destek olmak isterseniz Mary Roach kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.